Ayrım 24. Sayfa 232. 58. Yaklaşık 20 dakika sonra Yasmin Land Cruiser'ı yolun kenarına çekiyordu. Jack uzun sürmez deyip cipten indi. Genç kadın onun mezar taşlarına doğru yürümesini, yüzüne şaşkın bir ifadenin yerleşmesini izledi. Jack ona arkasını dönüp dizlerinin üzerine çökmüştü. Çürümüş çiçekleri bir kenara atıyor, mezarı temizliyor, çakıl taşlarını düzeltiyordu. Sonunda düşüncelere daldığı bir sürenin ardından doğruldu, Land Cruiser'ın yanına yürüyüp arabaya bindi. Sanki bir şey ya da birisini arıyormuş gibi gözlerini Kudüs'e dikti. "Ne oldu?" diye sordu genç kadın. "Sarsılmış görünüyorsun." "Mezarlar saldırıya uğramış." "Şaka mı bu?" "Birileri geçen gün bıraktığım çiçekleri ezmiş, karma karışık etmiş. Hepsini çakılların üzerine atıp taşları dağıtmışlar." "Kim, neden yapar ki bunu?" "Bir çeşit uyarı falan değilse tabii." "Eğer birileri bu alçakça saldırının beni durduracağını zannediyorsa, o zaman başlarına gelecekleri görecekler." 59. Tel Aviv. Leyla siren çala çala giden ambulansın arka tarafında koltuğuna sıkı sıkı tutundu. Koyu renkli camların ötesine bakınca aracın önünde trafiği hızla yaran, siren çalıp mavi beyaz ışıklarını döndüren sağlıkçı stationını gördü. Julius Weiss'ın korumaları arabaya yardım ediyor olmalı diye düşündü. Ari kucağındaki deri evrak çantasını kavramış yanına oturmuştu. Patronu Weiss de karşıdaydı. Tıbbi malzemenin yanında kırmızı yapay deriden koltuğuna çökmüştü. Yanında da başında Yahudi takkesi, üzerinde eprimiş siyah takım elbise, ayaklarında eski kahverengi ayakkabılarla soluk yüzlü bir adam. Gözlüğünün saplarından birinin yerinde mavi renkli bir izole bant. Heykel gibi sessizdi. Zaten ambulansa bindiklerinde de Weiss adamı tanıştırmaya kalkmamıştı. Yine de arada bir miyop gözlerini Lele'ye çeviriyordu. Mossad'ın başı hınzırca sırıtarak, "Nakliye yöntemim hakkında ne düşünüyorsunuz müfettiş Raoul?" diye sordu. "Kusursuz bir kamuflaj, öyle değil mi?" Mossad'ın başının bir ambulansla dolaşacağı kimin aklına gelir? Ambulans otoyolda hızlanırken genç kadın Tel Aviv'in beyaz badanalı görüntüsünün yanlarından hızla akıp gittiğini fark etti. "Nereye götürüldüğümü öğrenecek miyim?" Weiss parmaklarını şaklatınca Ari Tauber evrak çantasından hardal renkli kalın bir zarf çıkarıp şefine uzattı. Weiss zarfın içinden bir tomar renkli fotoğraf ayırdı. Lela, Ari'nin manastırda çektiği fotoğrafları tanıdı. Weiss fotoğrafları inceledi, soluğunu saldı. "Anlaşılan Ari ile birlikte Malula'da ilginç bir akşam geçirmişsiniz müfettiş." "Manastırda herkes ölmüş. Ne Kane'den ne de Parşömen'den bir iz var." Gözlerini kaldırıp Lela'ya dikti. "Olaylar gittikçe gizemli olmaya başladı, öyle değil mi?" "Öyle de denebilir." Weiss dudaklarını büzerek düşünceye daldı. "Bilmeniz gereken ilginç bir bilgi kırıntısı. Kane, Bedevi şoförü ve Yasmin'le birlikte bu sabah saat 7'de İsrail sınırından girdi." "Ne?" "Pasaport bilgilerini bütün sınır noktalarına iletmiştim ve o üçü Allenby Köprü Karakolu'nda görülür görülmez haberini aldım. Kamyonetle içindekiler aranmış ama parşömen bulunamamış. Öte yandan Kane'in bacağında dikkat çekici bir yara izi varmış." Lera'nın yüzü kaygıyla buruştu. "Bir şey var mı?" "Kaza geçirdiğini söylemiş. Sınır muhafızları benden aldıkları talimata uyarak konuyu daha fazla karıştırmamış, Kane'in kuşkulanmasını önlemişler. Üçünün İsrail'e girmesine izin vermişler. Kısacası manastırda neler olduğunu hala bilmiyoruz." "Ari, Lela," dedi. "Profesör Feldstein bizi aydınlatmayı umuyor." Weiss de ekledi. "Müfettiş Lela Raoul, size Profesör Feldstein'i tanıştırayım. Profesörün Harvard mezunu ve Ölüdeniz parşömenleri uzmanı olduğunu da eklemeliyim." "Başla Paul." Weiss fotoğraf tomarını profesöre uzattı. O da içlerinden birini görmesi için Lela'ya doğru kaldırdı. Resim, kendi kan gölünün ortasında yatan Peder Novara'yı gösteriyordu. Gözlüklerini burun kemerine doğru ittikten sonra yumuşak bir sesle, neredeyse fısıldar gibi, "Bu adam Peder Vincenzo Novara. Aramice konusunda en önemli bilim insanlarından biriydi. Aramist idi. Bundan yıllarca önce çevirmen ve arşivci olarak Vatikan arşivlerinde çalışmıştı. Uzmanlık konusu Aramice, eski Aramice ve daha sonra Hazreti İsa döneminde yaygın olarak konuşulan Arami lehçesiydi. Öte yandan Ölüdeniz parşömenleri alanında da uzmanlaşmıştı. Bana kalırsa burada görevi çalıntı parşömenin çevirisini yapmaktı. Lela bir kaşını kaldırdı. Bunu biz de tahmin etmiştik profesör. Asıl soru kimin adına ve parşömenin içeriği ne? Bu bildiğiniz ölü deniz parşömenlerinden değil müfettiş. Ne demek istiyorsunuz? Bundan yıllarca önce Kumran'da ilk ölü deniz parşömenlerinin bulunmasından hemen sonra Profesör Schoenfeld adlı bir uzman metinleri çevirmeye çalıştı. Bazı parşömenlere gizlenmiş bir şifre buldu. Schoenfeld'in çalışmalarını duymuş muydunuz? Hayır, hiç duymadım. Schoenfeld'in Atbaş şifresi adını verdiği aslında oldukça basit bir şifredir. Arami alfabesinin bütün harfleri ters çevrilir. İlk harf sona, son harf de başa gelir falan. Daha basiti olamaz, anlıyorsunuz değil mi? Galiba, devam edin. Ölü deniz parşömenlerinin hepsi değil ama bazıları şifrelidir. Cebinden bir kalemle bir de not defteri çıkardı. Boş bir sayfa açtı ve iki kısa çizgi çekti. Sadece sağ üst köşesinde bu iki çizginin bulunduğu parşömenler şifrelidir. Bu da şifrenin varlığından haberdar olanlara metinde gizli bir mesaj olduğunu belirten basit bir işaretti. Genç müfettiş sabırsızca, bütün bunların anlamı Profesör Feldstein gözlerini kaçırmadı. Jack Kane'in bulduğu parşömenin de Atbaş şifresiyle yazıldığını belirten benzer bir işaret taşıdığına inanıyoruz. Bu bahsettiğiniz nasıl bir mesaj? Schoenfeld çalışmalarından sonra ölü deniz parşömenlerinden bazılarının sonraki kuşaklara iletilmek istenen önemli bilgiler içerdiğine inanıyordu. Bunu nasıl biliyorsunuz? Çünkü bulunanlar içinde en az ikisinde çok önemli bir ifşaat var. Biri İsrail'in elinde, diğeri de Vatikan'da. Gizli tutuluyor diye eklemeliyim. Sadece en yüksek yetkililerin ulaşabilecekleri kilitli kasalarda. Neden diye sordu Lela. Profesör Mossad başkanına dönünce bir iki başını salladı. Anlatın profesör. 60. Profesörün yüzü ciddileşti. Mendilini çıkarıp büyük bir itinayla gözlüğünün camını temizledi. Dünyayı şaşırtacağı kesin. Çok önemli bir ifşaat. Ortalığı karıştıracak deyimi bu durumu açıklamak için çok uygun. Anladığım kadarıyla ifşaatın ne olduğunu noksansız biliyorsunuz profesör. Feldstein ağzını açmadan cevabı vaiz verdi. Profesör Mossad için çalıştığından devlet sırlarına da vakıf. Sorunun cevabına gelince evet biliyor. Benim de bildiğim gibi. Ve kaşlarınızı kuşkuyla kaldırmadan önce söyleyeyim. Feldstein boş şeyler anlatmıyor. Şifre gerçek. İfşaat da gerçek. Ve şimdi de Jack Kane'in bulduğu parşömenin karbon testinden geçirildiğini ve tarihinin milattan sonra 35 ila 50 arası olarak belirlendiğini biliyoruz. Genç kadın gülümsedi, arkasına dayandı ve gözlerini Feldstein'dan Mayıs'a çevirdi. İkiniz gerçekten ciddisiniz değil mi? Tabii diye kesip attı Weiss. Bağışlayın ama böylesi saçmalıkları daha önce de duymuştum. Weiss hakarete uğramış gibiydi. Siz neden bahsediyorsunuz? Bütün bunlar çeşitli şekil ve biçimlerde rastlanılan kurgu, bin yıllık efsane ve kötü film malzemesi. Neden bahsettiğimi anladınız. İncil'in dünyayı değiştirecek olan inanılmaz sırrı ya da dini metinlerde gizlenen ve Tanrı'nın açıklayacağı bir sırdan bahseden metinler veya İsa'nın hiç var olmadığını ya da Mecdeleli Meryem'in onun karısı ya da metresi olduğunu ve birlikte bir soy yarattıklarını gösteren yeni buluşlar. Profesörün sesi güvenliydi. Bunlar efsane değil müfettiş ve emin olun sözünü ettiğim ifşaatın etkileri geniş olacak. Lela arkasına yaslanıp kollarını kavuşturdu. Ya öyle mi? Peki nasıl bir ifşaattan bahsediyoruz? Scientology'nin haklı olduğundan mı? Uzaydan gelen yaratıkların dünyayı tohumladıklarından mı? Yoksa Hazreti İsa diye birinin olmadığından mı? Sakın Tanrı'nın varlığı ya da yokluğunun kanıtı olmasın. En azından bana yaklaşıp yaklaşmadığımı ya da deli denecek kadar gerçekten uzak olup olmadığımı söyleyin. Profesör kaygılı bakışlarını yardım ister gibi Weiss'a çevirince cevabı Mossad'ın başı verdi. Sözüme inanmanız gerek müfettiş. Gerçek bir bombadan söz ediyoruz. Ve bütün söyleyebileceğim bu kadar. Kayıp parşömeni bulunca ifşaat hakkındaki bilgilerimizi aydınlatmasını umuyoruz. Bulunca dediniz. Neye güveniyorsunuz? Çünkü başarısızlık göz önünde bulundurabileceğim bir seçenek değil. O parşömenin bulunması şart. O kadar. Jack Kane kaybıyla ilgili herkesten fazla bilgi sahibi olabilir. O yüzden de Ari ile birlikte ona yapışmanızı istiyorum. ne yaptığını bildiğini ve öğrendiğini bulmak için elinizdeki bütün imkanları kullanacaksınız. Bulduğu zaman ifşaat açıklanacak mı? Wise, samimi cevabımı mı istiyorsunuz? Sanmam, dedi. Mossad başkanı fotoğrafları zarfa yerleştirirken Leyla, Peder Novara'nın duvara kanıyla çizdiği semboller nedir diye sordu. Onların bir anlamı var mı? Adam elindeki resimleri karıştırdıktan sonra kanlı sembolleri gösteren fotoğrafı bulup çıkardı. Güzel bir soru ama korkarım şimdilik çözümlenmemiş bir sır olarak kalacak. Leyla resme baktı. Bana iki haç gibi geliyor. Weiss, Profesör Feldstein dedi. Bu semboller sizin için bir şey ifade ediyor mu? Eski Aramice'de Tav olarak telaffuz edilen T harfi istavroz biçimindeydi. Çünkü istavroz anlamına geliyordu ya da X anlamına. Ama bu dediğim milattan önce 9. ve 8. yüzyıllar. Doğrusunu isterseniz iki T'nin birleşimi benim için anlaşılmaz bir şeyden fazlasını ifade etmiyor. Weiss omzunu sikti. Papazın ne anlatmak istediğini söylemek güç. Belki de ölüm yaklaşırken zihni bulanmıştı. Ama bu çözümleyemeyeceğimizi umduğum bir sır. Leyla ona baktı. Altıncı hissi anlattığından fazlasını bildiğini söylüyordu. Ambulansın sireni sustu. Genç kadın camdan dışarıya bakınca Tel Aviv havaalanında olduklarını görüp şaşırdı. Başlarında nöbetçilerin beklediği iki güvenlik kapısından geçip özel uçak hangarının önünde durdular. Üzeri işaretsiz, pırıl pırıl bir Learjet onları bekliyordu. Biniş merdiveninden kabine geçiliyor, kokpitte de üniformalı mürettebat uçuş öncesi kontrollerini tamamlıyordu. Weiss fotoğrafları kaldırdı. Ambulansın kapısını iterek açtı ama profesörle birlikte yerinden kalkmadı. İnin müfettiş, Learjet sizin. Bu kez yolculuğunuz konforlu olacak. Beni bağışlayın. Gideceğim toplantıya şimdiden geciktim. Onun için burada vedalaşalım. Ari onu ambulanstan indirirken Leyla, yolculuğum mu, nereye diye sordu. Learjet'in yardımcı güç kaynağının vınlayarak çalıştığını işitti. Weiss, ebedi kente dedi. Sizinle benim gibiler için. Roma. İyi ama neden? Weiss aceleyle ambulansın kapısını kapatırken Ari anlatır dedi. Güle güle müfettiş. Daha doğrusu Arrivederci. 5. kısım. 61. İtalya. Akdeniz'in 11 bin metre üzerinde Alitalia'nın Airbus 320 uçağı Roma'nın Leonardo da Vinci havaalanına doğru inişe geçti. Jack elindeki viski kadehini başına dikti. Sonra gergin bir heyecanla lombozdan dışarıya İtalya'nın ağır çekimli hareket edermiş gibi kayıp giden düzensiz kıyı çizgisine baktı. Önündeki katlanır masanın üzerinde not defteri ve kalemi duruyordu. Hostes gelip boş plastik bardaklarını alınca koltuğuna iyice gömülüp defterini inceledi. Yanında Yasmin başını bir yana yatırmış, gözlerini yummuştu. Süveteri midesine toplanıp göbeğindeki kabarayı ortaya çıkarmış, dar blucunu vücudunun hatlarını belirginleştirmişti. Gözlerini genç kadından alamadı. Uyurken yüzü gerçekten çok güzeldi. Bluzunun açık yakasından da göğüslerinin kıvrımı gözüküyordu. Tel Aviv'den buraya son 2 saat boyunca yudumladığı viskiye rağmen gevşeyememiş, vücudu gerginlik ve heyecandan kasılmıştı. Yolculardan herhangi birinin paşanın adamı olabileceğini biliyordu. Ya takip ediliyorsak, ya Suriyeli bizi öldürmeye niyetliyse. Yasmin'e bakmaktan vazgeçip bilmem kaçıncı kere çevresindeki yolcuları inceledi. Çoğu Arap ya da Yahudiydi, aralarında birkaç Afrikalı ve Avrupalı da vardı. İçlerinden çok azı kuşku verici görünüyordu. Gözü karşı koridordaki huzursuz Orta Doğulu'ya takıldı. Herif bütün uçuş boyunca asabi gözlerle Jack'e bakmıştı. Kendi kendine zihninin fazla mesaiye başladığını düşündü. Adam sadece uçmaktan korkuyor da olabilir. Yine de endişesi kaybolmadı. Havaalanındayken bütün ısrarlı itirazlarına rağmen Yasmin onunla gelmek istemişti. Yasmin, senin için isteyeceğim son şey başının derde girmesi. İsrail'de kalman en iyisi olur. Kız blue jean ve pastel mavi bir bluz giymiş, omzuna da deriden eski bir seyahat çantası atmıştı. Bu işe beraber girdik Jack. Sanki evliymişiz gibi konuşuyorsun. Genç kadın gülmüş, kalabalığın ta ortasında eğilerek Jack'i dudaklarından öpmüştü. Evliymişiz gibi yapamaz mıyız? Ya şimdi seni havaalanı otelinden birine sürükleyip elbiselerini parçalarsam, arkasından da tutkuyla sevişirsek, o zaman fikrin değişir mi? Burada belgeden mi söz ediyoruz yoksa taş gibi sağlam bir vaatten mi? Yasmin parmağını Jack'in dudaklarına dayadı, göz kırpıp şaka yapar gibi bekleyip görmen gerekecek dedi. Uslu durursan Roma'da talihin yaver gidebilir. Ya durmazsam? Genç kadın kıkırdadı. O zaman şansın daha da artabilir. Şimdi gidip biletimi alayım. Söyleyeceği bir şey kalmamış. Bir saat sonra Alitalia'ya birlikte biniyorlardı. Yine uyuyan yüzüne, dolgun dudaklarına baktı. Eğildi, genç kadının alnını usulca öptü. Saçının badem kokusunu soludu. Yeniden dikkatini defterine verdi. Yasmin uykuya dalar dalmaz uçakta yasak olduğunu bile bile cep telefonunu açmıştı. Meraktan içi içini yiyordu. Çektiği parşömen fotoğraflarını teker teker inceledikten sonra üzerinde aşınma ya da hasar belirtisi olmayan eksiksiz bir aramice cümle bulup defterine yazdıktan sonra telefonunu yeniden kapatmıştı. Ardından işe koyuldu. Atbaş şifresinin basit kurallarını uygulayarak alfabenin sırasını ters çevirdi. Aramice uzmanı olduğu bir alan değildi. Onun için çalışması da yavaş yürüyordu. Bir saatten fazla bir süre sonra şifresini çözdüğü dikkat çekici cümlenin anlamını kavramaya çalışıyordu hala. Birden ayakları yerden kesilir gibi oldu. Yine bomba gibi bir çeviri buldum. Yüreği hızla çarpsa da yanlış yapmadığından emin olabilmek için cümleyi ta baştan yeniden çevirmeye karar verdi. Birkaç dakika sonra pilot inmeye başladıklarını anons etti. Yasmin kirpiklerini kırpıştırarak uyandı. Uykulu gözlerini ovuşturdu. Geldik mi? Hemen hemen. Birazdan inmiş oluruz. Uyanık ve heyecanlı görünüyorsun. Bense hala Malula yorgunluğunu üzerimden atmaya çalışıyorum. Yere indikten sonra uyandır beni. Jack'e sokularak kıvrıldı. Kolunu tutarak yeniden uykuya daldı. Jack büyük heyecanla defterine döndüyse de kısa bir süre sonra jet motorlarının sesinin değiştiğini işitti. Pilot Roma'ya yaklaşırken batıyormuş hissine kapıldı. 10 dakika daha uğraştıktan sonra Airbus, Roma, Leonardo da Vinci havaalanının pistine dokunurken defterini kaldırdı. Yasmin uyandı. Sesinde bir heyecan tanısıyla lombozdan dışarıya havaalanına baktı. Roma'da olduğumuza inanamıyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Nereye gideceğiz? Önce pasaporttan geçelim, sonra bir taksiye bineriz, seni Vatikan'a götürürüm. 20 dakika sonra ellerinde seyahat çantalarıyla hiçbir güçlükle karşılaşmadan AB vatandaşları kapısından geçtiler ve gelen yolcu terminaline doğru yürüdüler. Bruno Zedik koltuğunun altına bir gazete sıkıştırmıştı. Sırtından da siyah deri ceketi vardı. Gelen yolcu terminalinde durmuş, uçaktan çıkan çifte bakarken çenesinin altındaki eski bir yara izini kaşıdı. Gelenler terminalden çıkıp taksi durağına doğru yürüdüler. Zedik onları güvenli bir mesafeden izledi. Beyaz bir taksiye yaklaşmalarını seyretti. Şoför adamla kadının uzattığı çantaları taksinin bagajına yerleştirdi. Sırp hızla kaldırımın kenarına bıraktığı gümüş renkli Lancia'nın yanına gitti. Nidal Hasan'ın yanındaki şoför koltuğuna yerleşip sırıttı. İş başındaymışız gibi dedi. Eğlence şimdi başlıyor. Nidal, Kane ile kadının çantalarını bagaja yerleştirmelerini, taksiye binmelerini ve taksinin hareketini izledi. Ne bekliyorsun diye sordu. Peşlerine takıl, sakın kaybetme. Zedik marşa bastı. Fırlayan Lancia'yı taksinin peşine saldı. Ayrım 24 sonu. Sayfa 246. Bu bölümde yer alan yabancı isimler. Feldstein. Feldstein. Harvard. Harvard. Scientology. Scientology. Tau. TAW. Learjet. LARJET. Arrivederci. A, R, R, I, V, E, D, E, R, C, I. Alitalia. A, L, I, T, A, L, I, A. Airbus. A, I, J, B, U, S. Leonardo da Vinci. L, E, O, N, A, J, D, O. D, A, V, I, N, C, I.